Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 26.
Ertesi gün 1 Mayıs Cuma Şafak'la birlikte Selahaddin'in yardımcılarından birinin komutasındaki 7000 süvari Taberiye surlarının altından geçer. Aynı günün akşamı aynı yolu ters yönde geçtiklerinde kontun şartlarına harfiyen uymuşlar, ne köylere ne şatolara yan gözle bakmışlar, ne hayvan ne altın çalmışlardır ama gene de olay çıkmasını önleyememişlerdir. Nitekim Templiye ve Hospitalliye tarikatlarının üstad-ı azamları bir önceki gün Raymond'un habercileri Müslümanların geçişini bildirmeye geldikleri sırada tesadüfen civardaki kalelerden birinde bulunmaktadırlar. Keşiş askerlerin kanları beyinlerine çıkmıştır. Onlara göre Müslüman kafirleriyle anlaşma yapılamaz. Böylece birkaç yüz şövalye ve piyade toplayarak Müslüman süvarilerine Nazaret'in kuzeyindeki Sefuriye köyü yakınlarında saldırmaya karar vermişlerdir. Frankler birkaç dakika içinde yok edilmiştir. Bir tek Templiyelerin üstadı azamı kaçmayı başarabilmiştir. İbn el-Esir şunları aktarmaktadır. Bu bozgundan sonra gözleri korkan Frankler, Raymond'a patrikleri, rahipleri ve keşişleriyle birlikte çok sayıda şövalye göndererek Selahaddin'le ittifak yapmasını acı acı eleştirdiler. Ona şöyle dediler: "Kesinlikle İslamiyet'i kabul etmiş olmalısın, yoksa olanlara tahammül edemezdin. Müslümanların senin topraklarından geçmelerini, Templiyeler ve Hospitaliyeler katletmelerini ve sen karşı bile çıkmadan esirlerle birlikte geri çekilmelerini kabul etmezdin." Kont'un kendi askerleri yani Trablusşam ve Taberiyeli askerler de ona aynı eleştirileri yaptılar ve Patrik onu aforoz etmek ve evliliğini iptal etmekle tehdit etti. Bu baskılara maruz kalan Raymond korktu, özür diledi ve pişmanlık getirdi. Onu affettiler, onunla uzlaştılar ve ondan birliklerini kralın emrine vermesini ve Müslümanlara karşı çarpışmaya katılmasını istediler. Kont böylece onlarla birlikte yola çıktı. Frankler bunun üzerine şövalye ve piyade bütün askerlerini Akka yakınlarında birleştirdiler. Sonra ayak sürüyerek Sefuriye köyüne doğru yürüdüler. Müslüman cephesinde ise herkesin istisnasız kaygı duyduğu ve nefret ettiği bu askeri dinsel tarikatların bozgunu bir zafer öncesi keyfi vermiştir. Emirler ve askerler artık Franklerle kılıç vuruşturmak için acele etmektedirler. Selahaddin bu durumda Haziran'da bütün askerlerini Yam ile Taberiye'nin yarı yolunda toplamıştır. Önünde 12 bin süvari geçit yapmıştır. Piyadeler ve gönüllüler bu sayının içinde değillerdir. Sultan savaş atının üzerinden emretmiş ve bu binlerce ateşli asker tarafından tekrarlanmıştır: "Allah'ın düşmanına karşı zafer!" Selahaddin kurmaylarına durumun analizini sakin bir şekilde yapmıştır. "Karşımıza çıkan bu fırsat herhalde bir daha hiç tekrarlanmaz. Benim kanaatime göre Müslüman ordusu bir meydan savaşında bütün kafirlerle birden hesaplaşmalıdır. Birliklerimiz dağılmadan cihada kararlı bir şekilde atılmak gerekir." Sultanın önlemek istediği şey, çarpışma mevsimi sonbaharda sona erdiğinden belirleyici zaferi kazanmadan bağımlı ve müttefiklerinin askerleriyle birlikte evlerine dönmeleridir. Fakat Frankler aşırı temkinli askerlerdi. Müslüman güçlerini bu şekilde birleşmiş olarak görünce çarpışmadan kaçınmanın çarelerini aramayacaklar mıdır? Selahaddin onlara bir tuzak kurmaya karar verir ve Tanrı'ya onların buraya düşmelerine izin vermesi için dua eder. Taberiye'ye yönelir, kenti bir gün içinde işgal eder, birçok yerde ateş yakılmasını emreder ve Raymond'un karısı Kontes ile bir avuç savunucunun elinde bulunan hisarı kuşatır. Müslüman ordusu bunların direnişini istediği an ezecek güçledir ama sultan adamlarını engeller. Baskıyı yavaşça arttırmak, nihai saldırıya hazırlanıyormuş gibi yapmak ve tepkileri beklemek gerekmektedir. İbn el-Esir şöyle anlatmaktadır: "Frankler Selahaddin'in Taberiye'yi işgal ettiğini ve yaktığını öğrenince meclislerini topladılar. Bazıları Müslümanların üzerine yürüyüp onlarla çarpışarak hisarı almalarını engellemeyi önerdi. Ancak Raymond müdahale etti. "Taberiye bana aittir," dedi. "Kuşatma altında olan benim karımdır. Ama eğer Selahaddin'in saldırısı burada duracaksa hisarın alınmasına ve karımın esir edilmesine razıyım. Çünkü Allah bilir ya, geçmişte birçok Müslüman ordusu gördüm ama hiçbiri bugün Selahaddin'in sahip olduğu kadar kalabalık ve güçlü değildi. Bu durumda onunla boy ölçüşmekten kaçınalım. Daha sonra Taberiye'yi her zaman geri alabilir ve bizimkileri kurtarmak için fidye ödeyebiliriz." Fakat Kerak senyörü Prens Arnat ona şöyle dedi: "Müslümanların gücünü anlatarak bizi korkutmaya çalışıyorsun. Çünkü onları seviyorsun ve onların dostluğunu tercih ediyorsun. Yoksa bu cins sözler etmezdin. Ve sen onların kalabalık olduğunu söylüyorsan ben de sana ateş yakılacak odun miktarından korkmaz diye cevap veriyorum." Kont bunun üzerine şöyle konuştu: Ben sizlerden biriyim. Sizin istediğiniz gibi davranacağım. Sizin yanınızda çarpışacağım ama ne olacağını göreceksiniz. Batılıların arasında bir kez daha en aşırı görüş üstün gelmişti. Artık çarpışma için her şey yerli yerindedir. Selahaddin'in ordusu meyve ağaçlarıyla kaplı verimli bir ovaya yayılmıştır. Arkada Taberiye Gölü'nün tatlı suyu ve onun içinden geçen Ürdün Nehri yer almaktadır. Daha uzakta ise kuzeydoğu yönünde Golan Tepelerinin ihtişamlı silüeti fark edilmektedir. Müslüman kampının yakınlarında iki zirvesi bulunan bir tepe yükselmektedir. Burası adını eteğindeki köyden alan Hattin boynuzlarıdır. Yaklaşık 12 bin kişiden meydana gelen Frank ordusu 3 Temmuz'da harekete geçer. Sefuri ile Taberiye arasında kat etmesi gereken yol uzun değildir. Normal zamanda en fazlasından 4 saat çekmektedir. Ancak Filistin'in bu bölgesi yazın tamamen kurudur. Ne kaynak ne kuyu vardır ve akarsuların hepsi kurumuştur. Fakat Sefuriye'den çok erken yola çıkan Frankler öğleden sonra göle varıp susuzluklarını giderebileceklerinden hiçbir kuşku duymamaktadırlar. Selahaddin ise tuzağını özenle hazırlamıştır. Süvarileri hem arkadan hem önden hem de yanlardan saldırarak, üzerine ok yağdırarak düşmanı gün boyunca hırpalarlar. Batılıların bir miktar kayıp vermelerine neden olurlar. Ama asıl onları yavaşlamak zorunda bırakırlar. Gün batımından az bir süre önce Frankler bir düzlüğe gelirler. Bunun tepesinden bütün manzarayı seyredebilmektedirler. Tam ayaklarının dibinde toprak renkli birkaç eviyle küçük Hattin köyü uzanmaktadır. Vadinin dibinde ise Taberiye Gölü'nün suları parıldamaktadır. Ve daha yakında sahil boyunca uzanan yeşillenmekte olan ovada da Selahaddin'in ordusu vardır. Su içebilmek için sultandan izin almak gerekmektedir. Selahaddin gülümser. Franklerin bitkin, susuzluktan perişan olduklarını, akşam olmadan göle kadar bir geçit bulacak ne güç ne de zamanlarının olduğunu, sabaha kadar bir damla su bulamadan kalmaya mahkum olduklarını bilmektedir. Acaba bu koşullarda çarpışabilirler mi? Selahaddin o geceyi ibadet ve genel kurmay toplantılarıyla geçirecektir. Geri çekilme yolunu tıkamak üzere birçok emirini düşmanın arkasını tutmakla görevlendirir ve herkesin iyi konumlanıp konuplanmadığını denetler, talimatlarını tekrarlar. Ertesi gün 4 Temmuz 1187'de tamamen kuşatılmış, susuzluktan aptala dönmüş olan Frankler, günün ilk ışıklarıyla birlikte tepeden inmeyi ve göle ulaşmayı umutsuzca denerler. Dünkü tüketici yürüyüşten süvarilerden daha fazla etkilenmiş olan piyadeler, baltalarını ve gürzlerini sırtlarında yük gibi taşıyarak körlemesine koşmaktadırlar. Bunlar sağlam bir kılıç ve kargı duvarına dalgalar halinde çarparak ezilirler. Hayatta kalanlar karışıklık içinde tepeye doğru kaçarlar. Burada şövalyelere karışırlar. Artık onlar da bozguna uğradıklarından emindirler. Hiçbir savunma hattının tutunma olasılığı yoktur. Ama gene de umutsuzluğun verdiği cesaretle çarpışmaya devam etmektedirler. Raymond bir avuç yakınıyla birlikte kendine Müslüman atları boyunca bir yol açmaya uğraşmaktadır. Onu fark eden Selahaddin'in yardımcıları kaçmasına izin verirler. Trablus Şam'a kadar at koşturacaktır. İbn el-Esir'in anlattığına göre, Kont'un gitmesinden sonra Frankler az daha teslim oluyorlardı. Müslümanlar kuru otları ateşe vermişlerdi ve rüzgar dumanı şövalyelerin gözlerine üflüyordu. Susuzluğun, alevlerin, dumanın, yaz sıcağının çarpışma ateşini saldırısına uğrayan Franklerin artık güçleri kalmamıştı. Fakat kendi kendilerine ölümden ancak karşı koyarak kurtulabileceklerini söylediler. Bunun üzerine öyle bir şiddetle saldırmaya başladılar ki Müslümanlar çarpışmayı bırakacak gibi oldular. Ancak Frankler her saldırıda kayıp veriyor ve sayıları azalıyordu. Müslümanlar hakiki haçı ele geçirdiler. Bu Frankler için en ağır kayıp oldu. Çünkü Mesih'in Allah'ın selamı üzerine olsun bunun üzerinde çarmıha gerildiğini iddia ediyorlardı. İslamiyet'e göre İsa ancak görünüşte çarmıha gerilmiştir. Çünkü Tanrı Meryem'in oğlunu ona bu kadar iğrenç bir azap çektirilmesine izin vermeyecek kadar seviyordu. Bu kayba rağmen Frankler arasında 150 kadar çok iyi şövalye hayatta kalmıştı. Bunlar kahramanca dövüşerek Hattin köyünün üzerindeki yüksek bir alana çekildiler ve çadırlarını kurup direnmeyi örgütlemeye başladılar. Ama Müslümanlar onları her bir yandan sıkıştırınca bir tek kralın çadırı ayakta kaldı. Olayların devamı Selahaddin'in 17 yaşındaki oğlu El-Melik El-Efdal tarafından anlatılmıştır. Katıldığım ilk savaş olan Hattin çarpışmasında babamın yanındaydım. Frankler kralı tepeye varınca adamlarıyla müthiş bir saldırıya geçerek bizim birlikleri babamın durduğu yere kadar geriletti. Bunun üzerine ona baktım, hüzünlüydü, kasılmıştı ve sakalını sinirli sinirli çekiştiriyordu. Şeytan kazanmamalı diye bağırarak ilerledi. Müslümanlar yeniden tepeye saldırıya geçtiler. Franklerin bizim birliklerin baskısıyla gerilediklerini görünce sevinçle haykırdım. Onları yendik. Fakat Frankler gene saldırdılar ve bizimkiler kendilerini yeniden babamın yanında buldular. Onları gene saldırıya geçirdi ve onlar da düşmanı tepeye geri çekilmeye zorladılar. Yeniden haykırdım, onları yendik. Ama babam bana döndü ve sus, onları ancak şu yukarıdaki çadır düştüğünde ezmiş olacağız dedi. Daha sözünü bitirmemişti ki çadır devrildi. Sultan bunun üzerine attan indi, yere kapandı ve sevinçten ağlayarak Allah'a şükretti. Selahaddin sevinç çığlıklarının arasında doğrulur, atına yeniden biner ve çadırına yönelir. Önemli esirler, özellikle de Kral Guy ve Prens Arnat ona getirilir. Yazar İmadettin el-İsfahani, sultanın danışmanı olarak şu sahneye tanıklık etmiştir. Selahaddin kralı yanına oturmaya davet etti ve Arnat da içeri girdiğinde onu kralın yanına yerleştirdi ve ona yaptığı kötülükleri hatırlattı. ''Kaç kere yemin edip bozdun, kaç kere anlaşma imzalayıp uymadın?'' Arnat çevirmeni aracılığıyla şöyle cevap verdi. Bütün krallar hep böyle davranmışlardır. Ben daha fazlasını yapmadım. Guy bu arada susuzluktan soluyordu. Sanki sarhoşmuş gibi kafasını sallıyordu ve çehresi çok sıkıntılı olduğunu belli ediyordu. Selahaddin ona rahatlatıcı sözler söyledi ve buzlu su getirterek ona ikram etti. Kral içti ve geri kalanını Arnat'a sundu. O da susuzluğunu giderdi. Sultan bunun üzerine Guy'e, ona su vermeden önce benden izin almadın, öyleyse ben de onu affetmek zorunda değilim dedi. Nitekim Arap geleneğine göre su veya yiyecek verilen bir esirin hayatı bağışlanmak zorundadır. Selahaddin kendi elleriyle öldüreceğine yemin ettiği bir adamın lehine elbette böyle bir yüklenime giremezdi. İmadettin devam etmektedir. Sultan bu sözleri söyledikten sonra dışarı çıktı, atına bindi ve dehşete düşmüş esirleri bırakarak uzaklaştı. Birliklerinin geri dönüşünü denetledi. Arnat'ı buraya getirtti. Elinde kılıcı olduğu halde ona doğru ilerledi. Boynuyla köprücük kemiğinin arasına vurdu. Arnat yere düşünce kafasını kestiler. Sonra bedenini ayaklarından tutup titremeye başlayan kralın önüne sürüklediler. Onun böyle titrediğini gören sultan da rahatlatıcı bir sesle şöyle dedi. Bu adam sadece kötülüğü ve iğrençliği yüzünden öldürüldü. Nitekim kral ile esirlerin çoğu bağışlanacak ama Templiyeler ve Hospitaliyeler Renaud de Chatillon'un kaderine maruz kalacaklardır. Selahaddin başlıca emirlerini toplayıp onları istilacıların çok uzun zamandan beri alaya aldıkları şereflerini iade ettiğini söylediği, zaferlerinden ötürü kutlamak üzere bu unutulmayacak günün sona ermesini beklemiştir. Artık Franklerin ordusunun kalmadığını ve haksız yere işgal ettikleri toprakları onlardan geri almak için bu durumdan zaman geçirmeden yararlanılması gerektiğini düşünmektedir. Pazara gelen ertesi gün Raymond'ın karısının direnmenin artık bir işe yaramadığını bildiği Taberiye Kalesi'ne saldırmıştır. Kadın Selahaddin'e teslim olmuş, o da tabii ki savunmacıların bütün mallarıyla birlikte rahatsız edilmeden gitmelerine izin vermiştir. Ertesi salı Muzaffer Ordu Akya üzerine yürümüş, liman kenti direnmeden teslim olmuştur. Şehir son yıllar esnasında epey bir ekonomik önem kazanmıştır. Çünkü batıyla ticaretin tümü onun üzerinden yapılmaktadır. Sultan gerekli bütün korumayı sağlamaya söz vererek çok sayıdaki İtalyan tüccarının kalmalarını sağlamaya uğraşmıştır. Ama onlar komşu Sur limanına gitmeyi tercih etmişlerdir. Sultan buna üzülmesine rağmen onlara engel olmamıştır. Hatta bütün servetlerini götürmelerine izin vermiş ve onları haydutlardan korumak için yanlarına bir refakatçi birlik vermiştir. Bu kadar büyük bir ordunun başında bizzat yer almayı gereksiz bulan sultan, emirlerine Filistin'in çeşitli müstahkem mevkilerini alma görevini vermiştir. Celile ve Samarya'daki Frank kaleleri birbiri ardına birkaç saat veya birkaç gün içinde teslim olmuşlardır. Özellikle Nablus, Hayfa ve Nazaret'in durumları böyle olmuş, buralarda oturanlar Sur veya Kudüs'e gitmişlerdir. Yegane ciddi çarpışma Hayfa'da meydana gelmiş, Selahaddin'in kardeşi El-Adil'in komutasında Mısır'dan gelen bir ordu sıkı bir direnişle karşılaşmıştır. El-Adil kaleyi ele geçirmeyi başarınca halkının tümünü köle yapmıştır. İbn el-Esir kendinin de Halep çarşısından, Yafa'dan gelmiş genç bir Frank kadın esir satın aldığını anlatmaktadır. Bir yaşında bir çocuğu vardı. Bir gün onu kucağında taşırken düştü ve yüzünü çizdi. Hıçkırıklara boğuldu. Yaranın ağır olmadığını ve bu kadar küçük bir şey için bu kadar ağlamaması gerektiğini söyleyerek onu teselli etmeye çalışıyordum. Bana şöyle karşılık verdi. Ben bunun için değil, üzerimize çöken kötü talih için ağlıyorum. 6 erkek kardeşim vardı. Hepsi öldü. Kocamla kız kardeşlerimin başına ne geldiğini ise bilmiyorum. İbn el-Esir sahildeki bütün Franklerin içinde bu kadere bir tek Yafalıların maruz kaldıklarını belirtmektedir.
Ayrım sonu.